Ayrım 4. Göl İnsanları. Kemal Tahir. Sayfa 48. 3. Kısım. Kaptan gelecek diye hazırlık yapılıyordu. Deli İbrahim 2 saat kadar uğraşarak bir miktar balık tutmuştu. Balıklar büyük bir kovanın içinde mecalsiz mecalsiz kımıldanıyorlardı. Kuru Bacak Mehmet ile Recep ağır bir yağ kokusu ve çalı dumanı içindeydiler. Recep hamur açıyor, Kuru Bacak tavada gözleme pişiriyordu. Gözlemeleri arkadaşlar arasında pek makbuldü. Bir kere de kaptan rastlamış, çok hoşuna gittiğini söylemişti. Hamdi kulübede piyaz için soğan doğuruyor, ara sıra elinin tersiyle yaşaran gözlerini uyuşturuyordu. Hava iyiden iyiye kararınca bir tahta parçası üzerinde tuz döven Salih'e, ''Şu lambayı yak'' dedi, ''soğan diyerek elimi doğrayacağım.'' Lambanın ışığında ortalık derli toplu mu diye etrafa göz gezdirdi. Toprak zemin bol su dökülerek süpürülmüştü. Sedirin üstünde Köroğlu gazetesi duruyordu. ''Gazeteyi okudun mu Salih?''
''Okudum Hamdi Ağa.''
''Ne yazıyor, harp olacak mıymış?''
''Orasını okumadım.''
''Bak şuna, ya neresini okudun?''
''Pehlivanlığa mahsus yazıyor, orasını okudum.''
Salih kulübenin loşluğunda noksan dişiyle yavaşça güldü. Bu esnada bir silah sesi işittiler. Kurşunun ıslığı bir yere çarparak ormanın hışırtısı arasından geçti. Hamdi duydun mu diye başını uzattı.
Duydum Hamdi ağa, kaptan geliyor.
Kaptan pek keyifli olduğu zamanlar yaklaştığını mavzer atarak haber verirdi. Hamdi kulübenin kapısına çıktı. Kaptan kır atının üstündeydi. Hayvan yüksek olduğu için Şerif Ağa çelimsiz vücuduyla küçük bir çocuğa benziyordu. ''Hey!'' diye bağırarak tüfeğini havada salladı. Öteki elinin yumruğunu beline dayamıştı. Başını iki yanına sallayan yorgun beygiri tırısa kaldırdı. Kapının önüne gelince dizginleri şiddetle topladı. Özengideki ayaklarını iki yana gerip cakalı cakalı durdu. ''Hamdi safa geldin kaptan'' diyerek hayvanın başını tutmuştu. ''Mavzeri sen mi attın?''
''Ben attım.''
Çocuk silah sesini duyunca kaptan geliyor dedi.
''Demek bildi bizim olduğumuzu.''
''Bildi.'' Kaptan yere atladı, kamçısıyla çizmesine vuruyordu. Hamdi dizginleri Salih'e vererek eğerin üzerinden heybeyi indirdi, kolanları gevşetti. Terkiye bağlı çulu çözüp beygirin üstüne örttü.
''Zorlamışsın hayvanı kaptan, eziyorsun biçareyi.'' ''Aldırma, alışıktır.''
Salih ay ışığı altında daha beyaz, daha yüksek görünen beygiri yavaş yavaş gezdirmeye başlamıştı. Kaptan küçük ve acele adımlarla gözleme yapanlara yaklaştı.
''Hayrola, ortalığı dumana vermişsiniz, değirmen pidesi mi bu?''
Kuru Bacak aşağıdan yukarıya baktı.
''Safa geldin kaptan. Değirmen pidesi değil, Karadeniz gözlemesi. Seversin diye yapalım dedik.''
''Severiz ya, elinize sağlık.''
Kaptan geri dönerek kulübeye girdi. Heybeyi boşaltmakla uğraşan Hamdi'ye, ''Kavurmanız vardı ama ayrıca et getirdim. Mezelik olur. 5 kiloda rakı var, tenekeyi çıkardın mı?''
''Çıkardım kaptan.''
''Sofrayı nereye kuracaksın?''
''Nereye emredersen, ister içeri, ister dışarı.''
''İçerisini bırak, dışarıda oturalım, ay ışığıdır.''
''Baş üstüne.''
''Kutu konservesi, leblebi, kaynamış yumurta getirdik.''
''Eksik olma.''
Kaptan sedire çıkarak mavzeriyle ceketini duvardaki çivilere astı. Gömleğinin kollarını sıvadı. Kolları esmer ve kıllıydı. Lambanın ışığı sağ kolundaki deniz kızı dövmesini aydınlattı. Kaptan her fırsatta bunu mahpushanede yaptırdığını söylerdi. Çevik bir hareketle yere atlayıp belindeki tabancanın kılıfını arkasına doğru itti.
''Mustafa nerede, göremedim.''
''Buradadır, gelir şimdi.''
''Gelsin, bize bağlama çalar.''
''Çalsın.''
''Bu gece coşarsam 2 telli oynarım.''
Sofra örtüsünü kulübenin biraz ilerisindeki çayırdağa serdiler. Çayırlık yüksekçe bir yerde. Ortasında kabukları çatlamış kalın bir meşe ağacı vardı. Köy harabesinden ötede ormanın yüzü kapkaranlık duruyordu. Yalnız yüksek ağaçların tepesine ay ışığı vurmuştu. Göl istikametinde duran 2 beyaz bulut parçasının ucu bakır bakır parlıyordu. Küçük iskemleyi kaptanın altına verdiler. Kuru Bacak Mehmet gözlemeleri genişçe bir tabağa yerleştirmiş, üstünü tencere kapağıyla örtüp bir çuvalla sarmıştı. Kırılacak bir şey itinasıyla orta yere bıraktı. Kaptan kırçıl bıyıklarını yolmak istiyormuş gibi hızlı hızlı çekiştiriyordu.
Haydi başlayalım. Lakin bir kere oturuldu mu sıralı sırasız fırlamak yok. Tadını kaçırırsınız. Ne lazımsa getirin. Sonrasına çocuk hizmet eder. Bağlamanı aldın mı Mustafa?
Hazır Şerifa, meşede asılı.
Salih ayrı yiyeceği için beşi sofranın etrafına bağdaş kurup oturdular. Tıraşı uzamış yorgun yüzleri ay ışığında daha yumuşak, daha çizgisiz görünüyordu. Kaptan kaseyi kaldırdı. Haydi muhabbete.
Muhabbetine kaptan.
Rakıyı kocaman yudumlarla suratlarını buruşturmadan içtiler. Ay ağır ağır yükseldi. Orman hafifçe esmeye başlayan rüzgarın altında yorgun bir hayvan gibi kımıldanıyor, gölden serin ve yumuşak yosun kokusu geliyordu. En çelimsizleri olduğu için kuru bacak Mehmet ötekilerden evvel neşelendi. Bağlamayı indirip Ağazade'ye uzattı.
Göster kendini Ağazade, yak şu dağları.
Mustafa başını eğerek sazın gövdesini kucağına bastırdı, telleri gerdi. Yarım yırtık sesler evvela arka arkaya telaşla koşuştular. Gittikçe damla damla düştüler. Sonra kalın sesli bir erkek inliyor gibi uzadılar. Mustafa eğilmiş başı, az kamburca sırtıyla neler hissettiğini, neler söylediğini sanki biliyor. Tezenenin ucunu tellere, orta parmağının tırnağını bağlamanın göğsüne vurup tempo tutarak çalıyordu. Küçük tekne hazin bir hikaye ile ağzına kadar dolmuştu. Halbuki Mustafa böyle coştuğu sıralarda bir şey düşünmez, haberi olmadan çalışan parmaklarını çıkardıkları seslere kendisi de şaşardı. Hamdi farkında olmaksızın yavaş yavaş Sarıcalar köyünü, Hatice ablayı hatırlıyordu. Omuz başı dişleniyormuş gibi tatlı tatlı sızladı, maşrapayı rakı tenekesine daldırdı.
İçelim arkadaşlar, içelim anasını sattığımın.
Rakıyı içtikten sonra yüzünün yarısını eliyle kapatarak içinden geçenleri sezip sezmediklerini anlamak için oradakilerin yüzüne ayrı ayrı baktı. Tekrar kaptanın hikayesini dinlemeye devam etti. Kuru bacak Mehmet kendi kendine gülümsüyordu.
Karı 10 lirayı alınca bir sevinir, sevinsin. 8'ini harcarsa 2'sini bir tarafa mutlak gizler, gizlesin.
Bulgaryalı İbrahim'in yüreğinden yeleleri mavi boncukla örülmüş demir kırı beygirlerin çektiği, kenarları kırmızı çiçeklerle süslü bir araba gıcırdaya gıcırdaya geçiyordu. Ölüm aman verseydi Bursa'da kalıp para biriktirecek, çocuklarıyla karısını bir pazar günü üstüne beyaz tente çekilen bu araba ile gezmeye götürecekti. Şimdi kocaman yumruğu ile mütemadiyen ağzını siliyordu. Recep güneş çıksa ekim biçmeyi, harman kaldırmayı düşünür, yağmur yağsa sürülecek tarlaları hatırlardı. Toprağına bağlı bir köylü olduğundan hepsinden daha dalgındı. Böyle ay ışığı bol yaz geceleri delikanlar harman yerinde öküzleri salarlar, ateşin etrafında oturarak konuşurlar. Küçük Salih bir taraftan karnını doyuruyor, bir taraftan aya bakıyordu. Birkaç gün evvel ortasından yırtılmış gibi görünen bu beyaz şeyin, bu gece Ağazade Mustafa'nın cebindeki ufak ayna gibi yüz yuvarlak oluşu acayipti. Kaptan her zaman içtiği için hiç değişmemişti. Bir kabadayılık hikayesi anlatıyordu.
Çetecilik zamanında böyle bir gece, ay ışığı varmış. Karıştıran taraflarında dağ cümbüşü yapıyorlarmış. Muhabbetin ortasında gavur efe ile ağız dalaşına tutuşmuşlar. Gavur efenin önünde o vakitler 10 kişi duramazmış. Lakin kaptan kafası kızınca bıçağı efenin göğsüne daldırmış. Biçare bu yarayı aylarca işletmiş gezmiş. Kulakları çınlasın hala canım senin gibi baba yiğite feda olsun der. Ben senin gibi elini korkak alıştırmamış kabadayı görmedim diye hala parmak ısırır gavur efe.
Biraz durdu.
''Hey gidi insanoğlu hey'' dedi. ''Adam öldürmekten kolay iş yoktur. Lakin bizim gibi eskiden alışmalı.''
Kasedeki rakıyı bitirdi. Sağ gözü daha ufalmıştı. Test tekerlek duran sol gözü gittikçe kırmızılaşıyordu. Parmaklarını şıkırdattı.
''Salih, su getir ulan. Uyuyor musun orada?''
''Uyumuyorum amca.''
''Sen çifte telli oynamasını bilir misin?''
''Bilmem.''
Yuf olsun, insan çifte telli oynamasını bilmez mi? Öğren mutlak, bak ben oynayayım da gör.
Kollarını kabartıp göğsünü şişirerek yerinden kalktı. Hamdi'nin yeni doldurduğu kaseyi çenesinden akıta akıta içti.
Mustafa vur çifte telliyi, haydi vur.
Kıvrak oynuyordu. Başını ve omuzlarını titreterek parmaklarını şakırdatırken mavzerli huşunetinden ayrılmış, azametle kösteğini kımıldatan, kamçısıyla asabi asabi çizmesine vuran, ağırbaşlı mal sahibi kılığından çıkmıştı. Süzgün gözleriyle yüzü, munis göründüğünden küçük vücudu, erkek kıyafetine girmiş bir kadını andırıyordu. Yorgun bir kadın gibi sevimliydi. Bir müddet sonra geniş bir hareketle elini kuşağının arasına sokup bir deste banknot çıkardı. Parmaklarını tükürükledi, 1 lirayı hızla çekti, Mustafa'nın omuzuna doğru attı.
''Çal Mustafa, aferin!''
Yeşil kağıt Mustafa'nın omuzunda biraz duraklayarak bağlamanın teknesine, oradan da yere düştü. Azade Mustafa üstüne cıvık bir şey sürülmüş gibi telaşla sazı kesti. Lirayı avucunda buruşturduktan sonra küçük Salih'e fırlattı.
''Al Salih, sana kaptan ağa bahşiş veriyor.''
Hamdi Mustafa'nın yüzünü hiçbir zaman bu kadar sevimli görmemişti. Ne de olsa kişi evladı. Ayda 7,5 liraya çakıl çeker de hovarda bahşişine el sürmez diye düşündü. Kaptan Şerif ağa çifte telliden usanınca mendiliyle alnını kurulayarak yerine oturdu.
''Benden bu kadar. Haydi kuru bacak, bir Karadeniz havası yap. İyi becerirsin köpoğlusu.''
Kuru bacak Mehmet çarşambayı sel aldı türküsüne başladı. Gözlerini yummuştu. Heceleri inatla uzatmasını seven, barbar ve pürüzlü bir sesi vardı ki meyvasını kuşlar yediği için meyvasız kalmış dağları iyi anlatıyordu. Türkünün sonunda Mustafa içi tamamıyla tükenmiş gibi yorgun ve somurtkan durdu.
''Keselim artık.''
Kaptan mendilini boynuna sarıyordu.
''Say, çalgı yeter. Biraz da nişan endahtı yapalım. Var mısın Çerkez Hamdi?''
Hamdi övündü.
''Askerde keskin nişancıydık. Lakin bunca yıl elimizi almadık.'' ''Görürüz, görürüz. Salih, koş mavzeri getir. Doludur, dikkat et. Ceketimin cebinde de ayrıca fişekler var. Onları da getir.''
Tüfek gelince kaptan 50-60 metre kadar ilerideki taşın üstüne bir yumurta koydurdu. Ayağa kalkıp avuçlarına tükürdü. Bacaklarını bir parça açmıştı, silahı kaldırdı. Öyle uzun boylu nişan almaya lüzum görmeden namluyu yukarıdan aşağıya indirirken göz hizasıyla tetiğe bastı. Hepsi taşın üstünde beyazlığı hafifçe parlayan yumurtaya bakıyordu. Mavzer patlar patlamaz yumurta dağıldı.
''Hamdi, yaşa kaptan, yaşa!'' dedi.
Bir yumurta daha koydular. Kaptan aynı sükunetle onu da parçaladı. Epey sarhoş olduğu halde tüfeğini kaldırırken eski bir ihtiyatla dimdik duruyordu. İkinci yumurtayı da vurduktan sonra silahın dipçiğini yere dayayarak azametle sallandı.
''Hamdi ile arkadaşları askerlik etmiş, silah kullanmış adamlardı.
Nişancılığın kıymetini biliyorlar, Şerif ağaya saygıyla bakıyorlardı.'' Mustafa güç bir şey itiraf ediyor gibi,
''Aşk olsun.'' dedi, ''gece vakti meseledir. Haydi Hamdi, sen de kendini göster.''
Hamdi gülümseyerek yaklaştı.
''Müsaade eder misin kaptan?'' ''Al bakalım, içinde 3 mermi var. Üçünü de yak.''
Hamdi arka arkaya 3 kurşun atıp silahı boşalttı. Yumurta olduğu yerde sakin sakin duruyordu. Kaptan gülmeye başladı.
''Sen başka usulde nişan alıyorsun Hamdi. Bizim mavzer çeteci silahıdır.''
Tüfeğin kundağını sevgiyle okşadı. Doldururken,
''Yakından vurmak daha müşküldür.'' dedi. ''Kurşun sıçrar. Sen onu hesap etmedin.''
Biraz daha içtiler. Kaptanın gözleri kapanıyor, başı göğsüne düşüyordu. Adeti malumdu. Epeyce içti mi bir müddet uyuklar, fakat mahmurluğu dağılırsa sabaha kadar içmek isterdi. Cıvık sarhoşluğu bundan sonra başlıyordu. Hamdi arkadaşlarına göz kırptı.
''Rakı tükendi, gece de yarı oldu. Yarın iş var, haydi artık yatalım.''
Recep kulübeye girip sedirin üstüne kaptanın yatağını serdi. Hamdi ile İbrahim kollarına girdiler. Kaptan müşkülatla soyundu ve yatar yatmaz uyudu. Hamdi uykusunun arasında bir ses duyarak uyandığı zaman kulübe henüz karanlıktı. İşittiği sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Arkadaşları derin derin uyuyorlardı. İçerisi ter ve rakı kokuyordu. Kaptanla küçük Salih'in yan yana yattıkları sedirin üzerinde bir kımıldanma vardı. Hamdi bütün gayretine rağmen öksürüp doğrulamadı. Sol pazusu seyirmeye başlamıştı. Torbasındaki Browning tabancası yanında yatan Mustafa'nın daima yastık altında duran Bursa bıçağı aklına geldi. Evham olmasın, belki sayıklamıştır diye bir müddet kulak verdi. Evham ettiğini zannederken Şerif kaptan cigara yaktı. Hamdi göğsünden bir ağırlık kalkmış gibi soluyarak doğruldu, acele giyindi. Kapıyı açarken kaptan sordu. ''Sen misin Hamdi?''
''Benim.''
''Ne var erken erken?''
Cevap vermedi.
''Çoktan uyanık mıydın?''
''Yok, şimdi kalktım.''
Dışarıda ortalık serindi. Çıplak ayaklarını sürükleyerek yavaş yavaş göle doğru yürüdü. Sahile inince bir müddet başı dönmüş gibi durdu. Göl rüzgarla ürpererek ağrıyordu. Çabuk çabuk soyundu. Koşarak var kuvvetiyle suya atıldı. Başını dışarı çıkarmadan nefesi kesilinceye kadar karanlıkta yüzdü. Sonra geniş geniş ve hiddetli kulaçlarla göle vurdu. Soğuk su asabını yatıştırıyordu. Bir zaman hiçbir şey düşünmeden insana yalancı gibi gelen mosmor gökyüzüne bakarak arka üstü yattı. Dinlenmekten usanınca tekrar derinlere daldı. Her yukarı çıkışta abdest alır gibi ağzını çalkalıyordu. Ortalık iyiden iyiye aydınlanınca kenara çıktı. Yumruklarıyla göğsünü uğuşturdu. Gömleğiyle donunu ıslak vücuduna giyip yere uzandı. Toprağın katılığı yüreğindeki sıkıntıyı sanki çekip alıyordu. Geçenlerde Azade Mustafa çakıl çekmek cenabet şey demişti. Burada aylardır nasıl takılıp kaldığına şaştı. İçinde birdenbire dehşetli bir tembellik, bitmez tükenmez bir usanma duydu. Dünyanın ucu uzun, İstanbul'da sipahi ocağında seyislik yaptığı zamanlar, parlak çizmeli kibar kadınlar aklına geldi. Başkasıyla evlenen Zeliha'nın hatırası içinde çoktan kapanmış bir yara izi gibi hiç sızlamadan duruyordu. Muhtarın oğlu tezkere alınca düğün yapacaktı. Çoktan yapmıştır. Düğünlerde delikanlılar küçük değneklerle tahta vururlar, kızlar armonik çalar. Vaktiyle köyde kendisi kadar güzel oynayan yoktu. Ayakları şimdi hamlamıştır. Kederli kederli gülümserken kendisinden ilk defa şüphelenerek kaşlarını çattı. Karabiga buralara yakındı. Adeta yüksek sesle, ''Biz de Azade Mustafa gibi ağır ağır köye mi gidiyoruz?'' dedi. Ceketini yanına çekerek ceplerinde bıkmadan usanmadan cigara aradı. Bulamayınca kızdı. Hemen kasketini şiddetle başına geçirdi. Kulübeye yaklaşırken kuru bacak Mehmet'e rastladı. Mehmet'in yüzü her zamandan daha sarı, daha zayıftı.
''Neredesin Hamdi? Merak ettik.'' dedi. ''Bakmadığımız yer kalmadı.''
''Buradayım.''
''Ahırda deniz kenarında aradık.''
''Gölde yıkanıyordum.''
''Hayrola, gece rüya mı gördün?''
''Yok, ter basmış.''
''Kaptan gitti.''
''Gitsin.''
''Hamdi bugün bizim hayvanı tımar etmemiş.'' dedi.
''Unutmuşum.''
''Bir şey yemedin mi sen?''
''Yemedim, canım istemiyor.''
''Hasta mısın yoksa?''
''Hastalığı da nereden uydurdum, kuru bacak?''
''Ne bileyim, gözlerim fersiz, yüzüm bir hoş.''
''Suya girdim, ondandır. Gece rakıyı çok kaçırdık. Merkeplere yem verdiniz mi?''
''Verdik, semerleri bile kapattık.''
''Pekala.'' Hamdi kulübeden deniz kenarına kadar hiç konuşmadı. Sevgili eşeği Bozoğlan'ı geri kalıyor diye sopaladı. Küfeleri doldururken somurttuğunu görüp Karadeniz'de gemilerin mi battı reis diyerek şaka etmeye kalkan Bulgaryalı İbrahim'i tersledi. Salih'e sebepsiz yere küfretti. Öğle yemeğinden sonra gölgeye oturmuşlar cigara içiyorlardı. Hamdi birdenbire sordu. ''Kaptan sizin neyiniz olur Salih?''
''Akrabamız.''
''Orasını biliyorum, neyiniz olur?''
''Anamla kardeş çocukları, kaptanın babası anama amca olurmuş.''
''Dün gece ne konuştunuz?''
''Bir şey konuşmadık.''
Hamdi çocuğun inkar etmesine öfkelendi. Yüzü kıpkırmızı olarak sesini yükseltti. ''Söylesene ulan!''
Salih ağlamaya başladı.
Hamdi elini çökük avurtlarına götürdü. ''Haydi merkepleri topla, haydi oğlum.'' Çocuk ağaçların arasında kayboldu. Hamdi arkadaşlarına döndü. ''Meseleyi siz de biliyor muydunuz?'' Bulgaryalı İbrahim gözlerini ufaltmış gülüyordu.
''Sen daha yeni mi öğrendin Çerkezoğlu?''
''Elbet biliyorduk. Lakin ne demeye hakkım var? Aylığını veriyor. Dilediği gibi kullanır.'' Hamdi ikindiye kadar hem çalıştı hem düşündü. İkindi üzeri ''Ben Salih'i şimdi götürüp babasına teslim edeceğim.'' dedi. Kuru bacak korktu. ''Kaptanı kızdırmayalım. Ağzı bozuktur. Bir kötü laf eder.''
Ederse bana eder. Haydi Salih hazır ol, köye gidiyoruz.
Hamdi kulübeye yatsı vakti geldi. Arkadaşlar daha uyumamışlardı. İbrahim sordu.
Ne oldu bakalım?
Ne olacak, babasına teslim ettim.
Ne dedin? Orada bir sürü herif var. Oğlanın ahlakı bozulacak, kötü olacak. Bir daha gönderme dedim.
Şaşmadı mı?
Şaştı. Bizim kaptan var ya, ne olabilir ki falan diyordu.
Kaptana değil ya, bu zamanda çocuğu dedene emniyet etme dedim.
Artık bilmem anladı, bilmem anlamadı.
Nasıl adam?
İhtiyar be, 55'lik var. Bir ayağı topal, durmadan tütün içiyor. Evleri iki odalı yer evi.
Tütün parasını çıkarıyordu, şimdi aylak gezecek diye dizine vurdu.
Vah vah dedi, bunca yaş yaşamış ama hala öküz.
İbrahim bir fenalığın önünü tamamıyla aldığını umarak kendi kendine memnun olan Hamdi'yi üzmemek için hiç cevap vermedi. Salih gürültücü neşeli bir çocuk olmadığı halde o gece bir şeylerini kaybetmişler gibi surat astılar.
4. ayrımın sonu. Sayfa 63.